Hocam öncelikle hoş geldiniz. Anavatan Rumeli platformu olarak bugün burada sizleri ağırlamaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz. Biliyorsunuz son dönemde Kuzey Makedonya vatandaşlığı ile alakalı bir yasa değişikliği söz konusu oldu. Ve o dönemde yani 1945 sonrasında ve öncesinde Türkiye'ye gelmiş olan Rumeli göçmenler için bir kez daha Balkanların kapısını çalma umudu yeşerdi. Tabii ki bu konuyla ilgili sizin de görüşlerinizi, sizin de fikirlerinizi merakla bekliyoruz. Uzun zamandır beklemiş olduğumuz bir yayını gerçekleştiriyoruz. Ben öncelikli olarak yayında bizleri izleyen arkadaşlarım için kısaca sizi bir tanıtmak istiyorum. Bu akşamki konuğumuz Salih Murat. Kendisi Kuzey Makedonya Eski Anayasa Başkanıdır.
Anayasa
Aslında ilk defa
Mahkemesi.
Anayasa Mahkemesi Başkanıdır. Aslında ilk defa bir Türk'ün Avrupa'da ve yurt dışında başkanlık yapmış olduğu bir departmandaydı. Kendisini burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz diyebilirim. Tekrar hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Peki, biliyorsunuz bir pandemi döneminden geçiyoruz. Kısacası bir sorgulamak istiyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Makedonya, Kuzey Makedonya nasıl? Sevdikleriniz nasıl? Sizler nasılsınız?
Efendim, en evvela tabii bu güzel girişten sonra ben de Anavatan Rumeli platformuna ya da forumuna nazik davetinden dolayı teşekkürlerimi sunmaya bir borç bilirim. Tüm uzaktaki yakınlarımız, çünkü siz bizim hepiniz uzaktaki yakınlarımız sayılmaktasınız. Rumeli'den bir gün kader böyle istedi, göçlerden dolayı
Evet.
ayrıldık. Ayrı gönüllerimiz ama hep bir oldu. Tüm seyircilerinizi, sizi sevenleri canı yürekten, Üsküp'ten, işte Makedonya'nın değişik müktelif yerlerinden tebrik ederim. Tabii bu 1,5 yılda insanlık çok zor bir süreçten geçti. Yakınlarımızda, etrafımızda büyük acılar yaşandı. Çok yakın insanlarımızı üzüntülü olarak bu dünyadan kaybettik. Temennimiz Cenab-ı Allah bir daha insanlığa, milletimize, devletlerimize böyle acılar yaşatmasın. Bir an evvel bu beladan kurtulup daha huzurlu bir dünya, daha güzel bir insanlık için mücadelemiz zaten hep o oldu. Bugün dünyada hak ve batıl kavgasında hep hakkı üstün tutmakla diyelim, hak doğruluğu yanında olmak ve daha güzel bir insanlık olmuştur. Zaten bu hukukun en büyük değeri budur. Benim de teminlilerim her yerde huzur, barış olmasını dilerim. Biraz bu pandemiden dolayı mazlum olan çok güzel yurt devletlerimiz, milletlerimiz, insanlarımız var. Bu acılar bir daha tekrarlanmasın ve her yerde hukukun üstünlüğünü sağlanmasını yanayım. Ben biraz önce tanıttığınız hayatımda bu doğrultuda mücadele verdim. Yeniden bana başta Yüksel Hoca benim eski dostum, sevdiğim, saydığım, onun vasıtasıyla bu
Evet.
teklifi kabul ettim böyle. Tabii biz ilim adamları ilmimizi ancak böyle muhabbetimizle, ilmimizle sadakasını verebiliriz. Ben de nacizane söylediklere bu süreçte hem doğru bilgi böyle hem huzurlu bir şekilde bu Makedonya yasalarının verdiği bu hakkıktan faydalanmasında katkım olursa minnettarım böyle. Başka bir beklentim yok. İnşallah bu program bir başlangıç olur böyle. Bu tartışmalar olur. Böyle yeni ufuklar, yeni bilgileri elde ediliriz ve böyle sağlıklı bir şekilde bu süreci sürdürür bireyler.
Peki çok teşekkür ediyoruz güzel
Estağfurullah.
dilekleriniz için. Bizim de temennimiz o yönde. Aslında sosyal medya ve internet ortamında biliyorsunuz çok fazla bilgi kirliliği var. O yüzden herkes araştırdığı bir şeyi farklı yorumlayabiliyor. Yorumladıktan sonra kulaktan kulağa bunlar dağılabiliyor. O yüzden bir bilir kişinin bilgilerini almak bu çerçevede bizim için çok önemli. O yüzden bugün burada yer almanız gerçekten bize ayrı bir mutluluk verdi. Tekrar belirtmek istiyorum. Tabii ki çok fazla soru var. Herkesin çok fazla sorduğu, bireysele döktüğü sorularımız var ama genel olarak genele baktığımızda sorular hep aynı. Nasıl vatandaşlık başvurusu yapabilirizden çıkıyor? Bu zamanda göç ettik. Peki nasıl olacak süreç diye soruyorlar. Biz bunları genelde hitap edecek bir şekilde süzdük hocam ve sizinle paylaşmak istiyoruz ama en çok merak ettiğimiz detaylardan bir tanesi de şu. Biliyorsunuz Kuzey Makedonya vatandaşlığı için başvuru yapabilecek çok fazla insan var. Çünkü Rumeli'den göçmüş Türkiye'de ve farklı yerlerde olan insanlar var. Bu kişi sayısının çok fazla olması Kuzey Makedonya hükümeti için bir milli güvenlik meselesi olarak risk oluşturabilir mi? Acaba çok fazla kişinin başvurmasını bir risk olarak görebilirler mi? Bir de biliyorsunuz Makedonya Cumhuriyeti'nde yaşayan %4'lük bir Türk kesimi var. Aslında son sayım daha yapılmadı ama oradaki Türk dernekleri ve Türkler %7'lik bir oy potansiyelinden bahsediyor. Bu da seçime gelen hükümetin gönlünü kazanabileceği bir yüzdelik. O yüzden sizce burada bir risk oluşturabilir mi bu başvuru sürecinde? Bir değerlendirme aşamasında sorun üretebilir mi? Bunları merak ediyoruz. Bir de parti içerisinde baktığımızda Arnavut kökenli olan vatandaşlar mı bir risk oluşturacak yoksa Türklerin artması mı bir risk oluşturacak? Bu konuyla ilgili fikirlerinizi merak ediyorum. Çünkü siz Makedonya'nın DNA'sını bildiğiniz için ve bu konuyla ilgili de uzman olduğunuz için açıkçası fikirleriniz bizim için çok önemli. Her ne kadar Türkiye'ye bağlı olsak da ana vatanımız olan topraklarımızda da gönlümüzün bir kısmı var. O yüzden sizin verdiğiniz bilgiler bizi çok rahatlatacak diyerek başlamak istiyorum.
Tabii, evet. Tabii bu soru verdiğin açıktan cevap vereceğim. Şimdi konuyu böyle daha güzel toparlamak için, daha güzel bir hem seyirciyle anlamak için böyle lütfederseniz ben bu yasanın çıktığı işte değiştirgeler yasa vardı. Böyle hep yanlışlan doğal şeyle var. Makedonya Vatandaşlık Kanunu 1992 yılında. Yani biz 91'de bağımsızlık oluyoruz ve hemen Vatandaşlık Kanunu getirilmiştir. O zaman getirilen Vatandaşlık Kanunu Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi var. Onun çerçevesinde getirilmiştir. Böyle bir sözleşme var. Biz Makedonya'nın zaten bütün hukuki yapısı Avrupa entegrasyonundan ayak uydurduğumuz için bütün kanunlarımız o çerçevede ve sanırım o dönemde 92 yılında getirdiği dönemde çerçeve olarak o sözleşmede var olan esneklik. Çünkü o biraz tavsiye olarak işte nelerin verildiğini, ne tür vatandaşlık olduğunu o çerçevede Makedonya'da dolaşıyor ve sanırım Avrupa dahilinde orta derecede böyle. Fakat kanunları böyle bir evolüsyon geçiriyor. Bir değişme mutaştır dedim. Kanunlar neden değişiyor? Pratikte uygulama sıkıntısı var. Öngörülmeyen bir şey var. Ve yavaş yavaş dünya demokratikleştikçe, hukukun üstünlüğü sağladıkça evrenselliğe ya da daha globalliğe gidiyor. Makedonya sanırım bu kanunda da bu esnekliği göstermiştir ve 92 yılında getirilen kanun Alentamin işte 2004'te büyük bir değişikliği yaşar, 2008'de, 2011'de ve en son 2021 yılında. Benim bunu altını böyle çizerek, benim kanunun bir bütünü olarak şu anda Türkiye Vatandaşlık Kanunu'na baktığında böyle kıyaslama yapılırsa hemen hemen %90 civarında aynı bir kanun. Şimdi bu değişmeler yapılan 2001 yılında yapılan değişmeler hemen iki konuda büyük ilgi gösterildi. Bir, mevcut Makedonya'da yaşayan bir kitle var. Bunlar eski Yugoslavya'nın değişik devletlerinde yaşamışlar. Fakat son dönemlerini bu federal yapı düşmezden önce, bozulmazdan önce burada yaşanmışlar ve vatandaşlığını elde etmesinde büyük sıkıntılar var hala. Bunu çözmek için 7. geçinci bir madde var. Bu bizim konumuz değil. Ve bu değiştirmeler yapılırken otomatikmen bizim göçmenleri, muhacirlikten dolayı, göçten dolayı doğan bir madde var. Bu madde mevcut bir şu andaki bizim Vatandaşlık Kanunu 8. maddesi mevcut bir madde. Yeni bir madde getirilmemiş. Şimdi ben okuyorum bazen böyle o madde hep kaldırılmış. Yani yeni bir madde. Bu hak zaten vardı. Fakat bir kısım dedim bu maddeyi eğer şu anda bu 8. maddeyi okunulursa o 8. madde iki fıkradan oluşuyor. Ve ben sizin sorunuzdan kaçmadım. Ona cevap vereceğim. Fakat
Yok,
ilerleyen
bu
dakikalarda aklımda.
bilgileriniz de güzel hocam. Birçok
Ve
insanın
böyle
kafasındaki soru
bir
işareti.
gelelim nedir dedim. Bir soru işaretinin nedir? Şimdi bu 8. maddede biliyorsunuz değişik sebeplerden dolayı vatandaşlığa geçme sebepler vardır devlette. Bir soy bağından bir misal doğum bir kimse gelin bunu açıklayayım. Makedonya kanununun vatandaşlık kanununun kusura bakın hemen. Bir böyle Dördüncü maddede doğumla ilgili bir misal hemen altını böyle kısa kısa ki ona geleyim. Böyle
tabii ki.
Vakıf havada kalmasın. Dördüncü maddede der ki bir doğan kişi doğduğu yer nerede olursa olsun ebeveynlerinden biri Makedonya vatandaşıysa Makedonya vatandaşlığını tespit edilir ve Makedonya vatandaşlığına geçer. Bu Türkiye'de de aynı. Farz edelim.
Evet.
Yabancı iki kişi ayrı ayrı vatandaşı olan anne baba evladının başka bir devlete doğar. Nerede doğarsa doğsun Makedonya vatandaşlığına geçer. İkincisi eğer bir kimse hiçbir vatandaşlığı yoksa Makedonya'da doğmuşsa o da Makedonya vatandaşlığına geçer ve yeni bir unsur oturma izniyle Makedonya'da 7 yıldan fazla bir kimse oturma izni varsa kesintisiz ona da Makedonya kanunu vatandaşlık verir ve diğer bir sebep de göçten dolayı Makedonya vatandaşlığını kazanımları oluyor. Evlilik yoluyla ve son olarak benim istisnai hallerde Makedonya vatandaşlığı. Benim bu sebeplerden dolayı bir bak göçten ve muhacirlikten dolayı Makedonya'nın mevcut kanununda 92'den bu hak vardır. Fakat şimdi o maddeyi incelerken ilkin 94'e kadar bu maddeyi okur bir fıkrası vardı bunun bir şeyi ve orada çok net bir şekilde der ki kim Makedonya göçmen kimdir Makedonya'da? Orada der ki Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden bir göçmen ve birinci kan bağındaki oluşan hısımlık Makedonya onu iyi açıklayacağım ben. Bu yedinci maddesi zaten Türkiye'de büyük sorun. Bunu anlayış algısı yok. Yedinci maddede değişik şartları oluşturduktan sonra Makedonya vatandaşlığına başvurabilir. Bu 2004'e kadar böyleydi. Hı hı. Fakat o zaman da çok başvurular vardı Türkiye'den. 2004'te değiştirge yaptı Makedonya Devleti. Bu sekizinci madde. İkinci bir fıkra koydu. Ve göçmenliğin tanımını yaptı. Göçmen kimdir? Onu yaparken hemen dedi ki göçmen, hemen böyle altını çizerek söyleyeyim, kimdir? Der ki Makedonya'dan göç eden bir kimse ırk, millet ya da başka bir sebepten dolayı, ayrımcılıktan dolayı göz önünde bulundurmayıp ana devletine hariç göç eden. Bu Türkiye ile ki sıkıntı buydu. Mevcut kanunda değişmezden önce Türkiye'den göç edeni hep ana devletimize göç etmiş gibi saydılar. Böyle bir konsepte girdi ve bu maddeden dolayı, bu engelden dolayı ana devleti hariç Makedonya vatandaşlarına belli bir süreden sonra muhacirlikten ya da göçmenlikten geriye vatandaşla geçebilir. Ve bu pratikte ne oldu? Örnek anlatayım. Siz Kavadar'da, Negotina ya da Kavadar'dan böyle Ahmet ve Ayşe kardeş, iki kardeş aynı gün biri Ahmet Avusturya'ya göç eder. Ayşe Türkiye'ye. O zamana kadar eski kanunda Avusturya'ya göç eden Ahmet 3 yıl geçtikten sonra 7. maddede oluşan şartlardan doldurduktan sonra Makedonya aynı Türk asıllı diyelim. Oluşan şartlardan dolayı Makedonya vatandaşlarına talep etme başvuruda bulunabilir ve bu hakkı elde edebilirdi. Türkiye'ye geç eden Ayşe aynı gün, aynı ananın, aynı babanın evladı. Türkiye'ye
ama
geç eden Ayşe,
ana vatana geçti.
Ana devletini ana vatana geçtiğinden dolayı bu haktan başvururken de başvuru yapamaz. Böyle bir sıkıntı vardı. Bu bence kişisel olarak hukukun üstünlüğünü ve anayasaya aykırı olduğunu bu madde iki defa Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açıldı Makedonya'da. 2014 yılında getirdikten sonra hemen yapıldı. Anayasa Mahkemesi red kararı vermişti o zaman. Benim dönemimde de 2013'te dava dilekçesi yapıldı. 2014'te biz bunu karara bağladık. Ben orada red oyu kullanırken bununla kalmayıp muhalif şer kullandım. 15 sayfada bir şer yazdım. Tarihi bir belge yazdım. O şu anda Makedonya'da dolaşan ve bu kanunun değişmesinde ön ayak olan muhalif şerlerden biridir. Orada bunu argümanlarla mukayesel hukuku, mukayesel devletlerdeki gelişmeleri alıp yanlış olduğunu, biz hiçbir zaman buradan göç edenler Türkiye'de doğmamış, yaşamamışız. Biz sana devletlerimize göç etmiyoruz. Adam biz buradan bir kimse kendi devletine göç eder mi insan? Öyle bir tabir vardı. Bunu açıkladım. Fakat o zaman maalesef yine Anayasa Mahkemesi kendi 2014'te aldığı karara aynı doğrultuda bir karar aldı ve bu iptal davasının reddine, kanunun yasaya uygunluğuna hüküm verdi. Fakat pratikte yine sıkıntılar devam etti ve bu yasada şimdi böyle seyircileriniz anlamak için 8. maddede, bu 8. madde başkaları için hep çalıştı. Ne yönetmenlikler, şimdi konuşuluyor ya Türkiye'de bunu getirecek, onu getirecek, hiçbir şey getirmeyecek. Gerisi var. Zaten önceki göç eden bir misal Kavadar'dan Avusturya'ya göç eden Ahmet örneğimizde muacilliği faydalanabilirdi. Yalnız Türkiye'ye göç eden faydalanamazdı. Ya da bir Sırp asıllı Sırbistan'a gitmişse ana devletine gitmiş. Gelin bu yalnız Türkiye için bir önlem değil. Bir buradaki bir soydaş ya da bir biliyorsunuz Makedonya çok milli bir devlet. Her kim kendi ana devletine göç etmişse bir misal bir Bulgaristanlı ya da Sırbistan'a, Bulgaristan'a. Bir Sırp Sırbistan'a. Bir Arnavut Arnavutluğa. Başka biri bir Macar, eğer buradan Macar varsa, Macaristan'a gitmişse bu engele takılırdı. Ve böyle bir sıkıntı yaratıldı. Türkiye'de tabii şimdi Türkiye çok göçmenimiz olduğu için otomatikmen ilgi odağı oldu bu mesele. Hem bundan önce hem bundan sonra. Ve 2020 yılında bu kanunun değişmesine gidildi böyle. İşte tartışmalar açıldı. Hangi maddelerin değişmeyeceğini dedim. Bir, eskiden buradan hala burada yaşayanlar fakat vatandaşlık konusunu çizemeyenler bir sıkıntımız var. İkincisi işte muacillik de yapıldı. Ve ilk teklif birinci hısımlık bağ yok, ikinci hısımlık bağını da teklif vardı. Fakat hükümet bunu kabul etmedi ve bir de kaldı. Fakat burada 8. maddeyi şimdi okurken der ki aynen böyle der. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden bir göçmen ve birinci kan bağında oluşan ısımlık kişiler, diyelim birinci, onu açıklayacağım, kimler Makedonya yasasına göre birinci kan bağında kim girir? Çünkü birinci kan bağı, birinci miras bağı sırasıyla aynı değil hukukta. Farklılıklar vardır. Yedinci maddede, 17. madde tahminen yakın böyle 7. madde bir örnek yalnız diyeyim. 8 tane fıkradan oluşuyor. Birinci fıkrada 10 tane bend var. Bu bend, 10 bende oluşan şartları oluşturan insan 8. maddeyle başvurabilir. Şimdi 8. maddeyi 7. maddeyle beraber okuması gerekir insan. Ona göre bir çözüm üretmemek için. Biz bugün bunu iyi anlatabilirsek aklımızı vermiş oluruz.
Evet. Merak şimdi edilen 8. şeylerden bir tanesi de
ona,
o.
Ona geliyorum ben. Zaten geleceğim. Şimdi 8. maddede ne der? Şimdi hemen bağlıyoruz. Makedonya'dan bir göçmen. Bir misal Ahmet işte İçtip'ten göç etmiş. Onun birinci kan bağındaki oluşan ısımlılık kişi. 7. maddede birinci fıkrasında 2, 6 ve 10 bentlerin olmaması şartını, onlar istenilmiyor. Benim orada 10 şart isteniyor. 2, 6, 10 istenilmiyor. Bu başvurudan dolayı. Evlilikte başka başvurular varsa o ayrı. Fakat göçmenlikten 2, 6, 10 ben onları açıklayacağım. Nelerin istenilmediğini atabilirim. Oluşturan kişi Makedonya vatandaşlığına başvurabilir. Bu birinci fıkra. İkinci fıkrada der ki göçmen kimdir? Şu andaki kanunun en güzel tarafı ana devletine hariç kaldırıldı. Ve der ki çok demokratik, çok hukukun üstünlüğüyle eşitlik ilkesine dayarak der ki göçmen bu kanuna göre cinsiyet, ırk, din, ulus, siyasi ya da dini inancı, mülkiyet, sosyal durumu ne olursa olsun Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden başka bir ülkeye göç etmiş kişiye göçmen denir. Demek artık göçmenler eşit oldu. Anlatabildim.
Evet.
Bizim biraz önceki örneğimizde Avusturya'da giden Ahmet'le Türkiye'ye giden Ayşe artık Bu startta eşittir herkes. Bunu sanırım iyi anlaşıldı bana kalsa.
Evet.
Şimdi
Gayet
gelelim
net.
böyle gelelim kimler başvurabilir? Hemen sorunuza cevap vereyim. Başvuracak kişi göç eden kişi kendisi. Eğer farz edelim şu anda Kavadar'dan ya da İşlip'ten ya da Üsküp'ten hayatta olan bir kimse başvurabilir. Bir. İkincisi kim? Onun annesi ve babası. Bizim kanuna göre kan bağlı, birinci derece kan bağlı ısımlı annesi ve babası eşleri olur. Diyelim bir kimse böyle fazla eşlilik tanımıyorum hakikaten, bunu yanlış anlaşılmasın. 20 yıl bir hanımla yaşamış, boşanmış. Ondan iki evladı olmuş. Sonra başka bir hanım almış. Onunla da şu anda yaşıyor. Onunla da üç evladı varmış. Bunlar da kan bağlılığından dolayı başvurabilir ve evlatları. Altını çizerek söylüyorum. Göç edenin torunları asla başvuramazlar. O sorular vardı, çok vardı sorularınız. Torunlar başvuramaz. Bu iki, torunlar ikinci derece kan bağına düştüğünden dolayı olmuyor. Fakat torunlara hükümet bu kanuna cevap verirken ikinci derece ısımlılıkla cevap veriyor. 11. maddeden, başka bir maddeden dolayı istisnai hallerden onlara verebilir. Farz edelim. Türkiye'de bir torun Makedonya devletine, kültürüne, ilmine, bilimine, diline özen gösteren bir kimse bu istisnai hallerden faydalanabilir. Bu ikinci derece ki kan bağından. Bununla altını çizerek söyleyeyim. Kimler başvurabilir? Göç eden kişi. Hayatta değilse onun hanımı,
Kızı, çocuğu
evlatları, çocuğu
başvurabilir.
başvurabilir. Başvurabilir. Evlat edilenler de biliyorsunuz evlat edilenler de burada giriyor. Ömrü bile evlat etmiş o şeyi. O da başvurabilir. Bunlardan hariç başvuramazlar ve şu anda yasada birinci derece kan bağından olanlar başvurabilirler. Şimdi gelelim bu maddede ne isteniliyor böyle? Bu yedinci madde çünkü sorular o doğrultuda. Yine altını çizerek yedinci madde şimdi der ki bu iki bir 8. maddeyi okuduk. Der ki göçmen onun birinci derece kan bağlı
Yakını
ısımlılığı
kan bağı.
Makedon yakını Makedonya'dan göç eden başvurabilir. Hemen geliyor kimdir Makedonya'dan göç eden? Benim yorumum ve kanun anlayışım. Çünkü Makedonya biliyorsunuz böyle hangi sorular var ya hangi dönemden? Çünkü Makedonya'dan göçler Balkan Savaşları'ndan da önce var. Birinci Dünya Savaşı'ndan da var. Krallık döneminde de var. Yugoslavya dönemi ve şimdi. Yasa Makedonya Devleti ne zaman kuruluyor? 2 Ağustos ya da 3 Ağustos 1994 yılından bu yana yapılan göçler bu yasaya tabi tutuluyorlar. Zaten şu ana kadar yine bu engel olmasaydı Türkiye ile diyelim klasik olarak söyleyeyim ana devleti hariç şu ana kadar Makedonya'ya muhacirlikten dolayı değişik insanlara Avusturya'ya giden, ne bileyim Almanya'ya giden, aynı dedim örnekle muhacirlikten dolayı vatandaşlık vermişti. Başvuruları kabul eder. Yalnız bir Makedonya vatandaşı ana devletine gitmişse, ana devlet yalnız Türkiye'yi kapsamazsın, şimdi yanlış anlaşılmasın. Eğer
Tabii,
Sırbistan'a da gitmişse ana
Bulgaristan,
devletine, o da
Sırbistan
dönemiyor.
vesaire gibi.
Nerede düşünürse derse ki ben ana devletime göç ederim, o önü kapanmıştır. Şu anda bu yasayla kalkmıştır. Gelin başvurma hakkına kimler vardır? 1945'ten bu yana. Şimdi Türkiye'de çok
Yani
yanlış var. Makedonya
1945 sonrası diyebiliriz, değil mi hocam? Başvuru
aynen, aynen,
kriterlerini.
aynen.
Tamam,
Aynen
peki.
onlar
Notlarımızı
başvurabilir.
alalım. Çok gelen sorulardan var. 38
Ve
olmuyor mu?
onlar
32 olmuyor mu diyorlar ama
yok
ne
olmuyor.
1945
Çünkü
mi?
bak ne diyeyim. Olmuyor. 45 zaten o zaman çünkü Yugoslavya devleti o zaman kuruluyor. Makedonya devlet olarak Sosyalist Cumhuriyeti eski Yugoslavya'nın altı devletinden biridir. Kurucu
Evet.
devletti Makedonya. Kurucu unsurdu. Ve o zaman kendi parlamentosu var, anayasa mahkemesi var o zaman. Bütün kanunları var, federal devlet var. Bir de kendi cumhuriyet. Şu anda böyle bir dünyada federal devletler çok var. Makedonya bu federal yapının bir parçasıdır o zaman.
Peki çok
Ve
özür
o
dileyerek
zamanki
şeyi sormak
göçleri
istiyorum. Salih Hocam sizlere.
sor,
Şimdi
buyur.
1945 sonrası başvuru yapabilir detaylarını anlattınız ama Şey soruları geliyor. 1938-45 öncesi şansını denesin mi?
Yok
Şansı olur mu?
bence şansı orada yok. Yasa çok nettir.
Tamam.
Anlatabildim mi? Çünkü o zaman onlar Makedonya vatandaşı olarak göç etmemişler. O zaman Krallık Yugoslavya var. Anlatabildim mi? Olmayan bir yerde şimdi sen vatandaşlık istersen o da hukuken uygun değil. Anlatabildim mi? Çünkü
Tamam.
Makedonya Devleti Krallık Devleti'nin bir devamı değil hukuken. Fakat Makedonya Cumhuriyeti, şu andaki Makedonya Cumhuriyeti eski sosyalist Makedonya'nın bir devamıdır. O bütün yükümlülükleri alan bir devlettir. Anladın mı? Hukuki yapısıyla, toprağıyla, bütünlüğüyle. Benim yorumum ve düşüncem odur ve yasayı öyle okuyorum. 45'ten ve pratikte öyle uygulanıyor. 45'ten sonra bu yana kadar vatandaşlığa başvurabilirler. Kim
Tamamdır.
yine da bir altını çizerek 3 yıl geriye dönük. Farz edelim bir kimse 2019'da başvurmuş bizim şu andaki yasanın, mevcut yasanın 10. maddesine göre şu anda muhacirlik ancak 3 yıl kesin kararı almış eline Makedonya vatandaşına çıkmış, başka bir vatandaşa gitmiş, 3 yıl başka bir vatandaşlıkla yaşaması gerekir. Ondan sonra Makedonya vatandaşlığına geçebilir. 3
Yani
yıl
şöyle mi?
benim Makedonya
Kırk
vatandaşlığı yaşaması
dokuzda
gerekir bir yerde. Evet.
çıkmış, göç için
Yok o,
başvurmuş.
yok o, yok 49 çok uzak. 2019'da. Farz edelim taze göçmen. Farz edelim bir kimse İşdip'ten ya da Üsküp'ten 2019'da göç etmiş. 3 yıl göçmenliği geçecek. 3 yıl doldurduktan sonra bu başvurabilir. Anlatabildim mi?
Anladım.
Bilmiyorum
Evet,
anlatabildim.
yeniler için söylüyorsunuz bunu. Ama biz genelde
Yeniler için. Yok ama
1945
o.
sonrası olduğumuz
Yok yok.
için.
Şimdi ben
O
yok.
yüzden.
45'i sanırım anlattım. Geliyor bütün
Anladım.
geçişle. Fakat burada altını çizerek bir sıkıntı yaşanılacak bireysel. Çünkü böyle seyircilerinize bunu anlatmak isterim. Her bir dosya, her bir başvuru kendine has bir dosya olacak. Makedonya
Evet.
makamları bunu incelerken özenle her bir dosyaya farklı farklı. Delim en azgari olarak evraklar istenebilir. Fakat kanunda ekstra evraklar isteyebilir. Bir misal geçiminle ilgili var söyleyeceğiz ne isteniyor. Onunla ekstra garantiler isteyebilir. İşte
Tabii ki.
dersin ki benim
Tabii ki.
maaşım var. Getir emekli maaşını. Bordo ne kadar? O hakkı Makedonya Devleti koruyacak. Ta ki sağlam bu
Bazılarında hiç
işi
istemeyebilir,
oturtulacak.
bazılarında isteyebilir.
Yok,
Başvurular kişiye
yok,
kastedilir.
yok. Yok, isteyecek. En azgari isteyecek onun mülkiyetini. Fakat onun da ekstrasını isteyebilir.
Tamam.
Anladın mı? Böyle bunun altını çizmek isterim.
Hı.
Fakat neyle karşılanacak? Makedonya'da bence bunu şu anda bu benim şahsen fikrim. Makedonya'dan göç edenler serbest göç antlaşması ya da centilmen anlaşmasıyla o anlaşma var mı yok mu o hukukta onun yeri yok hiçbir yerde. 53'te 60'da senesine böyle çorap sökülür gibi Türkiye'ye göçler o zaman oluyor.
Evet.
O büyük
Serbest
göçler.
göçmen adı altında
Sonra
gelen göçler.
o sonraki 10 kişi, 5 kişi kaydı bozmaz. Fakat bizi Rumeli'den 53 60 senesinde tahminlere göre 250 bin, 300 bin kişi insan
Evet.
buradan göç eder. Fakat bu göç edenlerden şimdi sıkıntı nerede olacak? İki tür göçmen var. Biri otomatikmen Makedonya'da yaşamış, Makedonya'da eski Makedonya'nın bu topraklara doğmuş. Farz edelim hep İşdip'te, Kavadar'da buradan göç edin. Fakat Türkiye'de bu centilmen anlaşmasıyla ya da bu serbest göçle göçler yalnız Makedonya'dan olmuş Türkiye'ye. Güney Sırbistan, Kosova, Sancak, Karadağ ve Yugoslavya'nın değişik diğer bölgelerinden Türkiye'ye göç etmek için bu serbest göçten dolayı 53'te Makedonya'ya geliyor sizin büyükleriniz. Gelin farz edelim Kosova'dan
Hı.
ya da Güney Sırbistan'dan ya da Sancak'tan. O vesikayı Sancak'tan alamıyor. Üsküp'ten vesika öyle neymiş o strateji onu bilemem. Geliyorlar aileler bir müddet Makedonya'da kalıyorlar. Çünkü Türkiye'ye göç edenlerin çoğu şartı Türk soyundan olmak. Türk olarak göç edeceksin.
Hı.
Ve değişik gelenler burada en azgari Türkçe öğrenecekler Makedonya'da. Çünkü o zaman Türkler Makedonya'da çoğunlukta yaşıyor diyelim o bölgede. Ve bir müddet sonra diğer cumhuriyetlerden gelenler de Türkiye'ye göç etmişler. Şimdi bir otentik Makedonya'da yaşayanlar göç eder. Makedonya'dan gelip diyelim başka cumhuriyetlerden gelmişler. Onlar da Türkiye'ye göç etmişler. Şimdi Makedonya demografik olarak burada bir soru işaretinde yaşayacak. Onu sizin sorunuz artık geliyor. Şimdi Makedonya'da makamları diyecek ki tamam sen İçtip'te doğmuşsun, baban da İçtip'li. Kayıtlar onu gösterir. Fakat siz bir başka Üsküp'e gelmişsin. Vesikayı yalnız Üsküp'ten almışsın fakat sen eski Yugoslavya diğer bir cumhuriyetin vatandaşıysın. O zaman Makedonya bence benim düşünceme göre bu kişisel düşüncem altını çizerek bu Makedonya sonra gelenler bundan dolayı muhacirlikten dolayı sorun çıkarabilir. Çıkaracak bence. Neden? Çünkü onlar Makedonya'da onların başka bir cumhuriyetin vatandaşı. Makedonya'da onlar vatandaşlık almamışlar. Anladın mı? Geliyor farz edelim şimdi böyle eski Yugoslavya'nın bir cumhuriyetinden 6 ay Üsküp'te kalmış. Türkçeyi öğrenmiş, vesikası gelmiş ve buradan göç etmiş. Anladın mı? Şimdi Makedonya düşünün. Makedonya'nın eğer yarısı böyleyse. Şimdi diğer cumhuriyetlerin de yükünü alması gerekir. Anladın mı? Bu objektif olarak her bir devlet kendi tedbirini alacak. Ve bence sıkıntı burada yaşayacak.
Peki orada nasıl ayrımını yapacaklar Sahil Hocam? Yani
Bir misal doğum kağıdını getirecek misin babandan? Babandan doğum
aldım
kağıdı.
ben.
Babandan Kavadar. Diğeri getirecek farz edelim Priştine'den. Doğum kağıdı Priştine. O ya da Güney Sırbistan'dan ya da Belgrad'dan. O diyecek o vakit makamlar bunu bence bu benim kişisel ben bu yasaya karar versem ya da o makamda otursam vatandaşlıkla ilgili bunu böyle okurum. Ve o zaman Makedonya vatan çünkü o kişinin Türkiye'ye göç eden kişinin hiç Makedonya vatandaşı olmamış. Federal devletin vatandaşı var. Anladın mı? Ben bunu açık pratikte yalnız Makedonya'dan böyle Makedonya'da kökleri olan bu Makedonya vatandaşlığına muhacirlikten dolayı başvuru yapabilecek düşüncesini bu kişisel benim düşüncem. Ve bunu böyle hukuki muhacirlikten dolayı göç eder. Makedonya'da hiçbir evrağı yok onun. Atabilir miyim? Bir misal. Onun Makedonya'da mülkü yok. Farz edelim aile bağları yok. Anlatabilir miyim? Gelmiş bir farz edelim eski Yugoslavya'nın başka bir yerinden ve böyle gitmiş. Ve bu Makedonya'da ilim camiasında hukukçularda bu konuşulan bir tezdir. Böyle bu boş bir tez değil, konuşulur.
Salih hocamızın interneti gitti sanırım. Bir internet kesintisi yaşıyoruz. Makedonya'da internetle ilgili bazen kesintiler olabiliyor. O yüzden tekrar Salih hocamızı bekliyoruz. Öğrenmiş olduğumuz detaylar 1945 öncesindeki arkadaşlarımız ne yazık ki başvuru yapamayacağı yönünde. Tabii 1945 sonrasında 1950 ve 60 arasındaki arkadaşlarımızın da bu göç döneminde birden fazla milletteki kişilerin aslında Makedonya'da toparlanıp oradan Türkiye'ye göç ettikleri yönünde bilgiler olduğu için tabii ki Kuzey Makedonya hükümetinin burada daha çok araştıracağı yönünde bir bilgilendirme sağladı bizlere. Kendisi tekrar yayına geldiğinde tabii detayları alıyor olacağız. Tabii ki çok soracak sorumuz var. İnternet geldikten sonra bunları tekrar tekrar soracağız. Ama en önemlisi torunların bu sürece başvuru yapamayacağı. Bu noktada da göçmen vefat ettiyse eşi, çocukları ve yani ayrılsa bile eşi ve çocuklarının başvuracağı yönünde bilgileri aldık. Tabii ki bu süreçte göçmenden sonra eşi ve çocukları başvurduktan sonra vatandaşlık alıyorsa torunları kısmına da tekrar geleceğiz diyebilirim. Soracağımız sorulardan özellikle benim de bir torun olarak merak ettiğim sorulardan bir tanesiydi diyebilirim sizlere. O yüzden bu soruyu da merak ediyorum. Birçok sorumuz var ama genel olarak Salih Hoca hepsinin üzerinden açıklayıcı bir şekilde geçtiğini belirtti zaten. Süreçle ilgili de bilgi verecek bizlere. Tekrar şu an yayına katıldı. Hoş geldiniz tekrar hocam. Bir internet
Ha,
teknolojinin
efendim.
azizliğine uğradık.
Bu bizden mi kaynaklandı yoksa nereden kaynaklandı? Oradan mı? Bir sıkıntı mı var?
İnternet
Oldu mu şimdi?
kaynaklı bir durum oldu. Şu an
Evet,
sizleri
tamam.
duyuyoruz. Evet, devam
Evet.
edebilirsiniz hocam. Çok fazla soru geliyor. Ama ben siz yokken
Ne,
kısaca bir
evet,
özet
evet.
geçtim. Torunlar çok
Evet.
heyecanlı. O yüzden çok sorularımız var. Sizleri dinliyoruz.
Evet. Şimdi bunu açıkladım böyle. Şimdi gelelim yine burada püf nokta. Eğer 8. maddenin 1. ve 2. fıkrasını oluşturan bir kimse, 7. maddede istenilen şartlar var. Burada altını çizilmesi gereken bir şey, çünkü Türkiye'de bu yazılmadı. Makedonya yasasının, vatandaşlık yasasının 7. maddesinin 1. fıkrasında der ki, başvuruyu yapacak kişi bizzat Makedonya yapacak. Vekaleten başvuru yapamaz.
Türkiye'de yapamaz mı konsolosluk?
Yapabilir. Orada ben söyleyeceğim, sonra nerede yapabilir? İsterseniz hemen
Süper.
cevap vereyim. Makedonya vatandaşlığına 24. 21. 3. maddesine göre başvuru, Makedonya vatandaş başvurusu ve Makedonya vatandaşlığından çıkma halleri Makedonya İçişleri Bakanlığı'nın bölgesel, nerede insan yaşarsa, farz edelim ikameti sizin büyüklerinin ikameti yeri Kavadar'sa, Kavadar'da başvuru yapacaksın. Kimin diyelim bu muhacirlikten dolayı ikametin neredeyse Ohri'deyse Ohri'de. Ve Makedonya devletinin dış misyonları bu örnekte Türkiye'de Ankara'da ve İstanbul'da. Bizim büyükelçiliğimiz de Ankara ve İstanbul'daki genel konsolosluğu.
Hangisi
Fakat
avantajlı olur sizce?
nasıl isterse, o bir avantaj getirmez. Ne getirir ne getirmiyor. Çünkü onlar Makedonya'nın makamlarıdır. Nerede yaparsalar. Ve orada o formu doldururken, bir form var. O formu bizzat başvuracak kişi imzalaması gerekir. Memurun yanında. Vekaleten başvuru yapılamaz Makedonya'da. Bunu altını
Peki
çizerek
okuma
söylüyorum.
yazma bilmiyorsa
Hatta
hocam, biz doldurduğumuzda o parmak
ama
basabilir ya da
yok, ama şimdi aynı. Şimdi okuma yazma böyle artık o hukukta var, o nasıl çözülür? Ben ona girmem. Diyelim nasıl noteri huzurunda imza atarsa
Tamam.
aynı memur da atacak. Fakat bunu söylemekte fayda var. Enteresan, 2004 yılında Anayasa Mahkemesi'ne bu bizzattan dolayı iptal davası açmışlar. Benden önce. Anayasa Mahkemesi reddine, bunun da reddine veriyor ve vatandaşlık hakkı çok üstün bir hak. Onunla bir sürü hakların elde edileceğini, bir sürü hakların kaybedileceğini haklı bulmuş yasayı ve demiş ki bizatihi başvuru anayasaya uygundur ve şu anda o dokunulmadı, o yazıyor. Fakat çok ince okumadığımız için maddeyi onu kaçırıyoruz. Bunu altını, ha vekaleten evrak toplayabilir, gelir yapar, o başka. Fakat vekaleten hiç kimse gidip bir kimsenin vekili Makedonya İçişleri Bakanlığı'nda bu dosyayla ilgilenemez. Gelin ne oldu ne bitti. Çünkü yazışmalar kişisel olarak yazışma yapıyor. Çünkü bu
Evet.
çok kişisel bir hak olduğu için devlet bunu çok üstün tutuyor. Adam, düşünün bir kimsenin haksız yere vatandaşlıktan çıkma olayı ne kadar böyle depremlere yaratabilir. Onun için
Evet.
bunu altını çizmek istedim. İster 21. maddeye göre Makedonya vatandaşlığına, her türlü vatandaşlığa, yalnız bundan dolayı değil, muhacirlikten ya da göçten, evlilikle de olur, işte oturmayla, doğumdan olur. Makedonya İçişleri Bakanlığı'nın bölgesel birimleri var her yerde, diyelim şehirlerde. Oraya başvurup Orada vatandaşlık dairesi var. Orada başvurursun ve oradaki memurla irtibatlısın. Bir misal bu evrakları getir, bunu getir, bunu götür. Öyle bir süreç işliyor. Eğer Türkiye'de, İstanbul'da, Ankara'da başvurursan o zaman muhatabınız oradaki bizim büyükelçilik birimleri ve İstanbul'daki Makedonya konsolosluğu. Bu altını çizerek burada başvuruluğu yapabilir. Şimdi 7. maddeye gidiyoruz. Daha birkaç soru var Alem Tamim. En çok problemli soruyu sonunda söyleyeceğim. Sanırım ona da düşüncemi söyleyeceğim. Hemen o zaman ne istiyorlar? Şartlar nedir? Diyelim bir kimse böyle çok kaydı bozmamak şartıyla muhacir tespit edildi, muhacirdir. Göç etmiş. Birinci kan ısımlığı bağındandır. Tamam. Şimdi geliyor başvuru yapıyor. O form dolduruyor. Orada birinci şart eğer kendisi başvurursa 18 yaşında üstün olacak. Bir. Diyeceksin çocuklar için nedir? Reşit olmayan çocuklarla form beraber dedim böyle farz edelim bir göçmen hala hayattadır. Çocukları reşit değiller. Hanımıyla beraber bir formda başvurur. Kendisi hanımı zaten
Aile olarak başvurur.
aile. Bu eğer reşit olmayan çocuksa. Onun için de 18 yaşın yukarı. Eğer 15 yaşından yukarıysa çocuk yok 15 yaşından altaysa o formda çocuk da imza atıyor. Bizatihi orada bulunacak. Hep bu şahıslar oradadırlar. O bölgede çalışan memurun huzurunda imza atacak o forma. Birinci şart, söyledim ben. 7. maddenin birinci fıkrasında 10 tane bend var. Şimdi bendlere gidiyorum çünkü orada da Türkiye'de böyle bilgi kirliliği var. Yanlış yorumlar var. Birinci şart, başvuracak, o formu dolduracak, o reşit olacak. 18 yaşından üstünde. Ki göçmenlikten başvuracak. İkinci şart, hemen o şey, kanunla belirlenen koşullarda konutu, evi, dairesi, nerede yaşıyor, onu tapusu getirecek.
Gelir belgesi kısacası,
Yok
mal
gelir.
beyanı.
Yok yok. Nerede bir mesela kira sözleşmesi olabilir. İşte konutu olabilir, evi olabilir, geçerli bir belge. Yine onlar ekstraları burada isteyebilir. Tabii sen bir misal değişik yer, şimdi artık konut o kadar geniş oldu ki değişik konutlar var. Onu artık belirlendirilmeye geçelim. Bu konu fakat bu ya Makedonya'da da konut olmasını bağlamaz. Türkiye'den getirecek tapusu, evi var, dairesi var. Bunu bu yarın Makedonya'ya sosyal olarak bu yük olmasın. Evim yok, bu yok. Onun için her bir devlet bunu tedbirini alıyor. Ve maddi ve sosyal güvenliği sağlayacak belge getirecek. Bunun geliri nedir? Şimdi Makedonya farz edelim vatandaşlık vermekle o maddi olarak da mı yüklenmesi gerekir? Onun sosyal sigortası var, emekli sigortası var, ne bileyim ben. İşte geliri nedir? O değişik. Artık ben onlara girmem. Orada onlar 10 belge isteyebilir, 5 belge isteyebilir. Ama bir tane mutlaka isteyecek devlet. Bu ikinci şart budur. Üçüncü nokta. İkinci bilinçli atlıyorum. Sırayla dedim. Bir, üçü ben size söyledim. İki, nedir bu 7. maddede? En az Makedonya'ya 7 yıl ikameti olan. Fakat bu muhacirlikte istenilmiyor. Anlatabildim mi? O genel bütün vatandaşlık alacaklar ya 10 şart istiyor. Fakat muhacirlikten zaten 8. maddede de 7. maddenin 1. fıkrasının 2, 6 ve 10 madde benti hariç. Bunlar istemiyor. Orada bilmem anlatabildim mi Türkçeyi?
Evet, anladık. Bazı kriterler vardı.
Onu
Oturma,
istemiyor.
7
Onu
yıl ikamet etme gibi bunları istemiyor.
2 istemiyor. Şimdi 3'e geldik. 3'ü zaten dedim 4 ne istiyor? Dördüncüsü Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde bir vatandaş olduğu ülkede, bu örnekte Türkiye ya da olabilir Bulgaristan ya da Sırbistan'da olabilir.
Hangi ülkedeyse eğer.
Resen yargılandığı eylemler için nihai mahkeme kararı ile en az 1 yıl cezası çarptırılmamış kimse. Eğer bir kimse suç işlemişse, cezası varsa, kesinleşmiş bir cezası varsa ve bunun hükmü 1 yıldan fazlaysa ve
Başvuru yapamaz.
o başvuru yapamaz. O ceza da şimdi sen fikir haklarından dolayı bir yerde eğer Makedonya'da o ceza değilse onu biz kabul etmiyoruz ceza olarak. Fakat o ceza yabancı devlette O belgeyi getirecek. O cezayı ne yazması gerekir? Anlatabiliyor muyum? Farz edelim.
Anladım.
Şimdi gidiyorsun Avrupa'da bazı suçlar suç değil bugün. Makedonya'da suçtur. Türkiye'de de öyle olabilir. Onun için bir yıldan fazla kesin hüküm giyen o hem Makedonya'da olabilir o kişi hem geldiği devlette cezası hükmü giyecek bir suç olması gerekiyor. Anlatabildim mi?
Anladım.
Bilim bunu anlaşıldı mı? Evet.
Anladım
O
hocam.
dördüncü
Dediğiniz gibi. Hı.
evet. Şimdi bu bizim yedinci maddenin birinci fıkrasının dördüncü benti. Beşte ne istiyor? Yine bu suçla ilgili Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde ve vatandaşı olduğu ülkede mevcut ceza yargılaması olmaması. Aktif cezası. Şu anda bir davası olmaması.
Yani
Ceza
sabıka
davası. Çünkü
kaydı
onun
gibi bir
ne
şey
sonuçlar belli
aslında.
edeceğini farz edelim. Beraat edebilir. Artık nasıl dersiniz Türkiye'de? Bizde böyle. O sabıka cezalanmış olması. Hala bir misal bir kimse şu anda bir dava dosyası var Türkiye'de. Onun sonuçlanması gerekir. Çünkü o beraat edebilir ya da 10 yıllık hüküm giyebilir. Sonra Makedonya'da aldığı vatandaşlıktan fesini yapılması gerekir. Anladın mı? Onun için bunu bu bir şu anda mevcut cezası olmaması ve süreç yeni ceza süreci olmaması. O öyle anlatayım böyle. O beşinci BMT o var.
Hı.
Altı şu anda istemiyor. Altı nedir? Anlaşacağın kadar Makedonca bilmeyi şu anda bu yasayla bu değiştirgeyle onu kaldırdılar. Daha önce vardı. Fakat şu anda artık globalleşen bir dünyada Makedonca bilme şartını istemiyor. Başvururken atabiliyor muyum? Geliyorsun burada. Muhacirlikte diğer kriterler var. Altıncı benti istemiyor. Şu anda altıyı atlıyorum. Yediye geliyorum. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde tedbir olarak ikamet yasağı olmaması gerekir. Diyelim gelmiş
Hı.
Makedonya'da ikamet yasağına düşmüş. O başvuru yapamaz. Sekiz, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti vatandaşı olarak kabul edilmesi onun o süreci şartları oluşturuyor. Fakat Makedonya'nın güvenliğini ve savunmasını tehlikeye atacak bunun vatandaşlığı bunu reddedecekler. Anladın mı? Şimdi
Hı
artık
hı.
o daha çok güvenlik sorun, o bir hukuki sorun değil, o güvenlik bir sorun. Ve dokuzuncu istenilen şart, eğer tüm bu şartları oluşturursa vatandaşlık demek pozitif gelecek. Buna tebligat vatandaşlığı yapılmazdan önce yemin ettirecekler. Yemin töreni yapılır ve tebligatını yapacak. Makedonya'da İşte yemin edecek, o yemin metni Makedonya yasalarına, kanunlarına, devletine riayet edeceğimi böyle bir yemin, normal bir yemin yapacak ve onunla Makedonya vatandaşlığı kararnamesi tebligat edecekler kişiye. Anlatabildim mı? Bu şartlar, istenilen şartlar bunlar. Şimdi onun içinde bir sürü evrak isteyebilir, doğum kağıdı, ben ona girmem. O teknik işler, o benim işim değil. Anlatabildim mı? Ben size prensipte olarak yasayı okuyorum. Fakat şimdi girirsem, farz edelim maaşla ilgili bir evrak istiyor, beş evrak daha isteyebilir. Ya dedin demedin böyle bunlara takılmama gerekir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi istenilmeyen burada o yasada yedinci maddede istenilmeyen neydi? Makedonya'da
İkamet.
muhacirlikten dolayı ikamet istenilmiyor. Hiç
Hı.
burada. Benim şu anda hiç Makedonya'da yaşamamış biri. Bu bir. İkincisi Makedonca'yı şart bilme şartını
Hı.
kaldırıldı. Ve onuncusu nedir? 10. madde daha önce dilim bazı sebeplerden Makedonya vatandaşlığına başvururken
Ana vatana göç ibaresinin kaldırılması.
o 8. maddede kaldı. Ben şimdi 7.
Tamam.
maddeyi size anlatırım. 7.
Tamam.
maddede ne var? Mevcut vatandaşlığından feragat etme var. Sen şimdi bazı devletlerde bazı sebeplerden dolayı vatandaşlığa geçeceksin ama sen Türkiye'den çıkacaksın Türkiye vatandaşı. Feragat edeceksin o vatandaşlığı Makedonya. Bunu da istemiyor. Demek böyle. Reşit olan bir kimse, mal mülkü olan bir kimse, sosyal sigortası, evi olan bir kimse, sabıkaları hiç olmayan bir kimse, Makedonya'nın güvenliğini tehlikeye atacak sıkıntısı yoksa, göçmen sıfatını taşırsa Makedonya vatandaşlığına başvurabilir ve alma şansı
Peki,
vardır.
çok kısa bir şey
Atabilir.
sormak istiyorum
Sor. Evet,
burada.
buyurun.
Şimdi
Anladım.
belirtmiş olduğunuz maddeler zaten bugün konsolosluktan istediğimizde de bize gönderilen maddeler. Biz de tabii bu süreçte izvot narodeni dediğimiz
Evet.
doğum kaydı Ve
Örneğin,
Türkiye'de
evet.
geldiğindeki isim denklik belgesini istiyorlar. Tabii bu da bu süreçte başvuru evraklarımızın arasında bulunması gereken
Evet.
belgelerden
Galiba
aslında.
en zor soruyu soruyorsun şimdi.
Aslında birçok kişinin merak ettiği
Öyle
şeylerden.
ama o söyleyeceğim. Evet. Şimdi sorun, sorular sorun.
Bu
Şimdi
belgelerin de
böyle
ek olarak sanırım bulunması ve hepsinin apostille olması gerekiyor. Türkiye'den alınan belgelerin. Çünkü
evet,
bunların
evet bunlar.
tercümesi yapılacak,
Ya
Makedonca.
da bir misal o şey uluslararası doğum kağıt örneği alınabilir. Uluslararası var böyle biliyorsun o belgeler. Onlar da resmi bütün belgeler Makedonca tercüme edilecek. Resmi yeminlik tercümanı fazla tanıdık ve
Noter
öyle
yeminli
verilecek. Evet.
noterde.
Evet öyle. Yeminli tercüman da noterde tanıdık. Evet. Evet şimdi soruların içinde böyle bir soru vardır. O sanırım çoğu göç edenlerin bunu açıklamak sizin
Evet,
çok sayıda
doğum
cümleyi
tarihi
dinliyorum.
kısmı
Evet,
sanırım
bravo.
hocam.
Onu
Hepsi.
o var o var. Şimdi sanırım göç ederken Makedonya'da göç eden kişiler yanlış Makedonya'da değil. Bak, Makedonya vesika hazırlarken o zaman ne zaman hazırlanmış vesikalar farz edelim birisi 1 Mart 1960'da doğmuş. Ve Türkiye'ye gitmiş, bu vesikayla çıkmış o buradan. O vesika kağıdını bilirsiniz nasıldır. Ve şu anda her Makedonya'da doğan Makedonya'da doğum kağıdı alabilir. Ve o tarih 1 Mart'ta göç tarihi orada o tarih var. Fakat orada siz buradan doğum kağıdı alırsanız Kavadar'dan orada yazıyor ki Makedonya vatandaşı değil. Vatandaşlık numaran yok ve vatandaşlık orada bizim doğum kağıtlarda bu yazıyor. Doğum kağıt örneğinde. Fakat sizin işte o zamanki isminiz, soy ismin başkadır. Örneğin gelin. Soy isim başka, isim de başka olabilir. Fakat bu değişebilir. Fakat bir kimsenin doğum tarihi değişmez. Hukukta değişmez. Değişmemesi gerekir. Şimdi sıkıntı nedir? Türkiye'ye göç ederken Türkiye'de alen tahmin hep 1 Temmuz verilmiş. 1 Temmuz böyle yüzler bir insan.
Anneannemin de o
Evet,
şekilde
1
bilmiyorum.
Temmuz. Şimdi ben onu bilirim, pratikte de bilirim. Burada üzülerek söylemek isterim. Bu eşleşme yapılırken, uyuşmazlık yapılırken Makedonya'da bunu düzeltemezsiniz. Makedonya'yı bağlayan bir mesele değil. Makedonya'da şimdi siz getireceksiniz Makedonya'nın doğum kağıdınızı ve yazacak farz edelim. 1 Mart 1960'da Kavalar'da doğmuş. Türkiye'den getireceksin doğum kağıdını yazacak 1 Temmuz 2000 o 1960'da Kavadar'da doğmuş. Ve otomatikmen başvuru hakkını kaybedeceksiniz.
Evet.
Bence bunu siz Türkiye makamlarında, idare mahkemelerinde bunu çözeceksiniz. Önceden bu çözülecek. Çünkü Makedonya'yı bağlayan bir şey değil. Makedonya alacak diyecek bu aynı isim, aynı soy isim olabilir. Fakat bu aynı doğum tarihi olamaz. Onun için
Yani doğum
bence
tarihini
eğer
esas
Makedonya'da
alıyor diyorsunuz. Doğru mudur
alıyor, tabii
hocam?
bakacak o ve ondan dolayı reddedecek.
Tamam.
Çünkü ben de memur olarak burada çalışsam diyeceğim tamam sen geldin. İşte Ahmet. Tamam. Nerede Makedonya'da getirecek Kavadar'dan 1 Mart 1960 doğum kağıdını. Öyle. Yine getirecek Türkiye'den Ahmet. Doğum 1 Temmuz çünkü bilir misin nedir? Hukuken o tarihle çok önemlidir.
Evet.
Tabii çok, biliyorsunuz hukukta bir dakika eğer ölen iki kişi aynı zamanda ölürse kimin daha önce öldüğünü çok önemlidir. Tabii dakikalar önemlidir. Böyle tarihler çok önemlidir. Bu
Evet.
mirastan doğar, babalık hakkı var. Bir sürü haklar var. Mülk hakkı var şey. Ve sanırım bu sorunu, bu sorunla, bu sizin sorularda en çok bu soru vardı.
Evet.
Sanırım en can alıcı soru buydu. Bence bunu siz Türkiye'de idare mahkemelerden, Makedonya'dan aldığınız belgeleri, benim alacaksınız, doğum kağıdını, şahitler ne varsa, vesika, Türkiye'de vesikalar zaten var arşivlerde. Onunla Makedonya'dan giderken vesikada yazıyor bu tarihten. Ondan sonra orada düzeltme işlemini yapacaksınız. Düzeltme işlemi yapılmazdan önce bence başvuru reddedilecek. Çünkü o böyle bunu kıyaslama yapacak ve
Evet.
tespit edecekler ki uyumsuzluk var. Uyuşmazlık var burada içinde ve bunun reddine ben tahminen öyle olacak dedim. Reddedecek çünkü bir sürü masraf yapılacak, bir sürü zaman kaybı olacak, bir sürü enerji harcayacak ve böyle şeyler devam edecek. Onun için bu süreci siz Türkiye'de çünkü yanlış bence Türkiye makamlarında, Makedonya'da değil. Anladın mı? Makedonya'nın vereceği evrak size yol götüren evraktır. Makedonya'da doğduğunuzda o evrak, şu anda gidiyorsunuz siz Makedonya'da. Dersin ki ben burada doğdum, o doğum kağıdının örneği vardır. Doğum kağıdı örneği. Orada da tarih bellidir. Bizlerde düzeltme var, fakat Makedonya'ya bağlayan düzeltme var. Yapabilirsin böyle. Ama sen şimdi Türkiye'de örnek göstererek, diyelim Türkiye'de ben, Türkiye ne zaman benden önce de kayıtladı, sen ne zaman doğdun? Kaydı Makedonya
Yani
yapmış.
doğum tarihi esas alınır dediğiniz buradaki
Evet,
grupta.
o bence
Evet.
Makedonya, Türkiye'de bu işte maalesef böyle bir kim çok örnek var, o tahmin edebilirim. Çünkü o zaman o alan tufanda böyle bir kim o önem arz etmezmiş, ama bak şimdi geldiği zaman,
0107 0107 aynı gün 30 kişiye göç
evet,
yaparken
hep öyle.
doğum tarihi
Evet,
yazmışlar.
öyle, öyledir, öyle olan. Fakat bu sanırım Makedonya'da bir bununla ilgili bir işlem başlatamazsınız. Ve şu anda ne idare dedim idare mahkemelerinde ne Danıştay'da bu sürekli bir
Peki
başvuru
kişi
hakkına da.
vefat ettiyse hocam, örnek veriyorum kişi vefat etti ve birinci derece soybağa
Ama siz
başvuracak
orada
ya.
yine biliyorsunuz hukukta var, onu Türkiye'de halledeceksiniz.
Tamam, süper. Buradaki kısım o zaman
Bunu altını
Türkiye'de
çizelim.
halledilir.
Makedonya'da onunla ilgili düzeltme yapılamaz.
Peki
Çünkü
doğum kağıdını
siz
alabilir değil mi
Türkiye'de
çocukları?
alabilir. Tabii siz şimdi ya bir kim devlet resmi de alacak. Siz alırsınız, devlet bunu araştıracak. Resmi de alacak doğum kağıdını. Onun elinde bilgiler var devletin, kim nerede doğduğunu. Sen şimdi böyle ne bileyim ben her türlü de evrak getirirsen onlar hep bir süzgeçten geçirilecek.
Tamam.
Titizlikle bakılacak
Yani
şeyler.
vefat eden kişinin çocuğu aslında Kuzey Makedonya'ya gidip oradan doğum kaydını alıp
Alabilir,
o
alabilir.
doğum kaydıyla
Ne yapacak?
Türkiye'de
Onun
tarih değiştirebilir.
varisi olduğunu o şey gösterecek belge ki işte oradan gelecek. Ben Ahmet'in oğluyum. Bu sebepten dolayı alabilirsin. Makedonya'da sıkıntı yok.
Evet, çok fazla sorulan sorulardan bir
Bu
tanesiydi. O yüzden
zaten
çok
bence
teşekkür ederiz.
sanırım en çok sorulan sorulardan
Evet.
biriydi bu. Böyle. Buyurun, başka ne sorular var mı?
Aslında sorular.
Ve böyle bunu söyleyeyim. Böyle halkımız yanılmasın. Hiç kimsenin bu süreçte mağdur olmasını istemiyoruz biz böyle. Tabii bu insanlarımızın, buradan göç eden insanların Makedonya Devleti'nin verdiği bir haktı. Tabii hakkı tespit, daha doğrusu delillerle yerine getirmek, o başvuruda bulunacak kimseler mükelleftir. Bu Makedonya makamlarında çok cüzi bir miktar ödeniyor. Sanırım başvuruda
35
20 euro
euro gibi bir
civarında.
şeydi sanırım
Yok,
hocam. Sonrasında
20 euro. Vatandaşlık aldığında 80 euro. 100
80
euro bir
euro. Doğru.
masraf var. Böyle devlette böyle acayip bir günah, kimsenin mağdur olmasını istemem.
Tabii.
İnsan böyle yapabilir. İnsan kendisi bu evrakları toplayabilir, tercümesini yapıp başvurabilir. Yok, bir yardım isterse değişik avukatlar vasıtasıyla bunu yardımı alabilir. Resmi olarak avukat olan kimseler kim varsa. Ve başvuruyu bizzat altını çizerek söylüyorum ki mazlum olmasın. Çünkü biz Makedonya çok demokratik bir devlettir. Hukukun üstünlüğünü sağlayan bir devlettir. Ve sizin sorunuza gelince her bir devlet, ilk soruya cevap kaçınmadım. Her bir devlet kendi milli güvenliğini, benliğini, kimliğini devlet olarak korumakla mükelleftir. Şimdi Makedonya Devleti her bir başvuruyu kendi perspektifinden bakacak buna. Tabii böyle. Biliyorsunuz bazı devletlerde İçişleri Bakanlığı red verirken açıklama zorunluluğu yoktur. Makedonya'da red verirken kararnamede açıklama zorunluluğu vardır. Bir misal, ben şimdi diğer devletlerin mukayesesi olarak vatandaşlık kanunlarını incelemiştim bu muhalefet şer yazarken. Bazı devletler de açıklamaz der. O benim saklı hakkımdır. Öyle galiba Türkiye'de öyle saklı hak dersiniz. Ve onu açıklamaz neden reddettiğini. Fakat sanırım süreç ne gösterecek, ne kadar bir başvuru olacak, nasıl yapılacak, devlet bununla nasıl bir yüzleşecek, o artık benim işim değil. Ben yasayı anlatmaya ve onun tefsirini yapmaya gayret ettim.
Peki şeyi sormak
Buyurun.
istiyorum Salih Hocam. Öncelikli olarak teşekkür ederiz bu bilgiler için. Tabii ki burada sizden almış olduğumuz fikirlerde sizin aslında bu işle ilgili deneyimlerinizden yararlanmak istiyoruz. Tabii ki burada her başvuru kişisel olduğu gibi başvuru sürecinde de söylenilen evraklar dışında farklı evraklar istenilebilir. Bu tamamen o kişinin başvurusunda konsoloslukla ya da Makedonya'daki İçişlerindeki o müdürlükle yapacağı görüşmelerle alakalı bir durum. Biz sadece burada yol gösterici olarak hani bu süreçte
Aynen,
aslında
aynen,
onlara
aynen,
gerekli
aynen. Gayemiz
noktasında
odur, evet.
destek olmak istiyoruz. Bu yayından sonra belki yasayla ilgili farklı bir değişiklik olabilir. Farklı bir, eklenen bir şey de olabilir. Biz şu anki gündemdeki maddeler
Aynen,
üzerinden
aynen.
değerlendirmeyi yapıyoruz.
Aynen,
Burada da
aynen.
kişilere tekrar dinleyen
Bir
arkadaşlarımıza bilgi
altını
vermek
çizerek
istiyorum.
şöyle söyleyeyim. Makedonya'da göçmenler eşitlendi. Hiçbir ayrımı yok. Avusturya'ya göç eden bir Makedonya vatandaşı şartları ne istemiyse Türkiye'de de göç eden aynıdır. Şimdi final nasıl biter o artık o başka bir
O tamamen
sorma
şans,
tabii.
evrakları
Daha
hazırladığınız süreçte.
önce daha önce sıkıntı vardı yasada. Şu anda o kalktı ve Makedonya bununla çok tolere böyle hukukun üstünlüğünü sağlayan bir vatandaşlık yasası şu anda Avrupa'da en ileri derecede bir vatandaşlık yasasıdır. Böyle çok elastiktir. Çok kapsayıcıdır böyle. Böyle itici hiçbir yönü yok şu anda yasamızın. İnşallah pratikte tabii şimdi gönül ister ki her başvuran şartları güzel oluşturursa fakat şimdi dediğiniz gibi bir yere takılırsa işte bu tarihte şimdi Makedonya makamlarında burada kabahat yok. Bir sürü master yapacak. İşte tarihten dolayı ya da başka sebeplerden dolayı ya da farz edelim hiç Makedonya'da yaşamamış. İşte birinci örnekte anlattığım gibi Makedonya'ya yalnız
Göç
transit olarak
sürecinde
Türkiye'ye gitmek
gelmiş
için
transit.
gelmişler. Onlar da şimdi artık o pratikte her bir başvuru kendine öz bir dosya olacak bence düşünüyorum.
Peki şeyi sormak istiyorum Serhat Hocam. Aslında birçok kişinin merak ettiği, ben de bir torun olarak bunu merak ediyorum. Şimdi benim dedem hayatta. Birçok kişinin de dedesi, babaannesi, büyükleri hayatta. Birinci olarak başvuruyu zaten hayatta olan kişi üzerinden yapacağız. Kişi
Evet.
hayatta değilse de onun birinci soyundan gelen işte çocukları, eşleri vesaire başvuru yapacak. Diyelim ki vatandaşlık aldı. Peki torun olarak bizim vatandaşlık alma gibi
Şu anda 8. maddeden dolayı alamazsınız. Alamaz. O ancak 11. madde şansı var. O başka bir şey. Ve hükümetin net kararı var bu konuda. Eğer neden ikinci ısımlık bağını reddettiğini açıklama var ya hükümetin yazışmalarında ve bunu çok net olarak açıklıyor. Fakat öyle bir kişi varsa 11. maddede şans var oradan başvurabilir.
Tamam, 11. maddeden biz torunlar o zaman 11.
11.
maddeye
madde.
gidiyoruz.
Evet, ona siz umutlarınızı 11. maddeye bağlayın.
Peki umut var mı Salih Hocam? Ne diyorsunuz?
Var, var ya, var, var. Tabii var. Böyle artık bana. Şimdi her şey bir umutla başlar öyle. Bizde bu şanslar da yoktu. Şimdi bu oldu. Artık ne getirir böyle?
Peki normalde zaten ama göçmen kişinin çocuğu alıyorsa otomatik olarak onun çocuğunu da alması gerekiyor ama siz diyorsunuz ki 11. maddeye çarpıyor. Normalde hani
Çarpıyor. Yok ama şimdi orada yasada çok net var. Yasada der ki birinci derece ısımlık bağı. Şimdi birinci derece miraz bağı değil. Miraz bağında farz edelim biliyorsunuz birinci derecede evlat değil ise temsilen onun evladı torunu geliyor. Torunundan torunu ve o baya çok uzayabilir. Onun için ısımlık bağı da birinci var, ikinci var, üçüncü var. Makedonya birinci ısımlık bağıyla kapanmış bu işi. Orada artık
burada
böyle
bir yaş sınırlaması yok
onu
peki değil mi? Göçmen kişinin
yok,
çünkü
ya, yaş,
göçen.
yok yok yok ya, yaş sınırlaması yok fakat birinci kan bağı bu sınırlama var yasada o yazıyor. O çok altını çizerek var yasada o. Onu birisi o bir kelimedir ama çok önemli bir kelime.
Yok, birinci
Böyle
kan
onu
bağında da yaş sınırı yok. Doğrudur değil mi?
yok
Göçmen.
yok yok yok yok yok yok onlar
Peki 11. maddede torunlarda bir yaş sınırı var mı?
yok yok onlar zaten oradan kapı görünüyor 11. maddeden o görünüyor. Öyle. O
Peki.
sorunlar yok. Şu anda maalesef sorunlar.
Peki şöyle bir
Başka ne?
sorumuz var. Makedonya vatandaşı, Kuzey Makedonya vatandaşı Türkiye'ye gelmiş, göç etmiş. Burada evlenmiş. Evlendikten sonra tekrar başvuru yaptığında eşi için de vatandaşlık hakkı alabiliyor. Zaten birinci soydan alabiliyor demiştiniz. Doğru mudur?
Evet, evet doğrudur,
Tamam.
doğrudur.
Bir
Doğru.
arkadaşımızın da öyle bir sorusu olmuştu. Peki evde
Ama
doğanlar var. Bunlar için bir doğum kayıt belgesi olmadığı yönünde sorular gelmiş ama muhakkak ki arşiv
onlar ya ama yok ama nerede Makedonya'da mı evlerinde
Makedonya'da
doğan?
evde doğmuş.
Ama yok Makedonya'da hiç kimse Vesikada ismi olmadan göç edememiş, nasıl olacak?
Böyle bir soru gelmiş.
Öyle bir dava da açılsa o zaman aşımına ulanmış. Kim hatırlar 50-60 yıl önce evden doğmuş? Hatırlıyor musun? Fakat böyle eğer vesikayı görürseniz ihtiyarlarınızdan, orada resimli var.
Evet, ve var. Herkesin, bende de var örneği. Evet,
o var ve orada isimler var. Bence vesika baz olarak alınacak. Ve Makedonya'da doğumu yazılmayan kimse sanırım şu anda oradan bir hak fayda elde edemez.
Peki,
çünkü nasıl onu kesin.
Göçmenin birinci dereceden soy bağlan çocukları da zaten göçmenden sonra vatandaşlık alabiliyor. Peki göçmenin eşi alabiliyor mu? Özür dilerim. Göçmenin çocuklarının eşi alabiliyor mu?
Yok, alamaz. Yalnız çocukları. Eşleri yok. Bu
Eşler yok.
Asımlık bağından eşten dolayı alamaz. Eşler yok. Yalnız birinci derece kan bağından işte kendisi, annesi, babası göç edenin ve onun hanımı, hanımları.
Peki ilerleyen süreçte açılabilir mi sizce? Yani hani burada
şimdi nasıl olabilir? Olabilir. O Makedonya'da geliyor. Makedonya vatandaşı burada yaşayacak. Hanımı da burada oturma izni 7 yıldan daha çok oturma izni olur. Ondan sonra o 7. maddeden dolayı alır. Başka ama göçten alamaz.
Anladım. Aslında biraz şartlar açıkçası, örnek veriyorum yani, eş alacak ama eşi alamayacak. Yani ama göçmen çocuğu alacak.
Muacillikten dolayı. Şimdi öyle serbest onu bırakarsan o bilmesin, o çok büyük bir şey. Yani sanırım devletler de onu taşıyamaz hale gelir.
Evet, düşünsenize
öyledir,
herkes
öyledir.
Vatandaşlık
ama korkusunda. Sanırım şimdi farz edelim bu örnekte bir kimse Makedonya vatandaşlığına geldi. Makedonya'da ikameti oldu. İşte dairesi var, işi var Makedonya vatandaşı olarak. Hanımı da normal olarak o da burada yaşayacak. 7 yıl yaşadıktan sonra oturma izni, kesintisi oturma izini doldurduğu şartlardan dolayı Makedonya vatandaşlığına başka sebeplerden dolayı başvurabilir.
Yani sonuçta yine de aslında
yine şansı var ama illa da bu şimdi otomatik mi bir şans? Böyle doğan muacillikten doğan bir şans, bir şarttır, tabii mi?
Şimdi orada şeyi sormak istiyorum.
Eğer gelseydi ikinci asımlık bağı, o zaman daha büyük bu pastayı daha büyük görmemiz gerekirdi.
Anladım.
Ya da 3 olabilir. Biliyor musun?
Burada başvurular bireysel olacak. Başkası yani göçmen kendisi tek başına önce kendisi alacak, sonra çocukları alacak. Ama hepsi bir anda başvurabiliyor mu? Evet. Ben göç ettim. Ben ve çocuklarımla aynı anda başvurmak istiyorum.
Ama aynı günde ama ayrı ayrı formlar olacak. Bir mesela reşit olan herkes ayrı ayrı başvuracak.
Anladım. Sizce peki göçmenin başvurması mı, önce onun başvurup sürecinin sonuçlanmasını beklemek mi daha doğru, yoksa aynı anda?
Bak ne diyeyim. Şimdi yok şimdi olabilir böyle. İlla da göçmenin başvurması anlamına gelmez. Bir misal göçmen istemese, evladı istese ne olur? İlla bu yanlış anlaşılmasın. Benim düşüncem bu. Normal şimdi yerişi bir kanunda yazmaz. Fakat farz edelim göç eden baba Makedonya vatandaşlığını istemez. Ama onun evlatları istiyor. O zaman bu hakkı ondan bu reşit olduktan sonra bu şartlarda oğlu babanın dışında da başvurabilir.
Anladım. Yani diyorsunuz ki burada...
Öyle normal. O onun hakkıdır. O reşit olan bir hak. İlla da babası zorlayabilir mi evladını? Reşit olan bir evladına illa sen de başvur.
Peki şey açısından acaba vatandaşlık verip vermeme noktasında...
Yok orada hiç şimdi onu bir misal onu hiç kafalarına almasınlar. Normal olarak başvuracaklar. Neyle yüzleşeceklerini, neye bırak isteyeceklerini. O bir süreç olacak. Bence o yenilik bir süreç olmayacak. Anladın mı? Böyle büyük bir süreç olacak. Çok başvuru da olabilir. Zamanı da kimse söyleyemez ne kadar bir zamanda olabileceğini. Anladın mı böyle?
Evet, en yine çok normal sorulardan.
Yok ama İçişleri Bakanlığı normal zamanlarda bazen 5 ay, 6 ay, 1 yılda sürebilir. Ama düşünün siz şimdi kapasite çalışma, sizde de aynı. Bir yerde 100 kişi başvurursa 1 yılda her şey biter. 1000 kişi başvurursa normal olarak o olağanüstü bir çalışma yapılması gerekir. Onu ben devlet adına konuşamam tabii. Fakat bir makul sürede bitmesi gerekir. Böyle bunu söyleyeyim.
Peki. Aslında bir nokta daha var. Bugün biliyorsunuz birçok platform başvurularınızı bize verin, biz hazırlayalım, biz sizin adınıza başvuralım gibi sosyal medyada da karşılaştığımız, hatta affınıza sığınarak söylüyorum.
Bence bu benim yok ama çok nettir. O hazırlayabilir, bilgilendirebilir, anlatabilir miyim? Dernekler bilgilendirebilir, ben demem. Fakat Makedonya'da dosyayı kendisi alacak, kendine dosyayı ve dosyayı bizzat kendisi başvuracak. Böyle bir kimse yüklenip başkası, bu vekalet söyledim ben. Kim okursa
evet,
okusun.
Vekaletle olmaz
meydan.
Dediniz zaten. Kişinin
Vekaletle ya vekaletle evrağı alabilir evraklar. Ne bileyim ben nasıl toplarsa. O bana ilgilenmez.
Ama
fakat
başvuruyu
Makedonya'da
kendisini...
bizzat yazıyor, madde yazıyor. Kendisi yapacak. O zaman bu platformların o şey, onlar ancak soydaşlara yardımcı olabilirler böyle. Fakat onlardan oradan bir şey çıkarmak o bence iyi değil. Bizim de zaten bu akşamki konuşmamız bilinçlendirme. Böyle bunu yaparlarsa amen, herkes bilinçlendirsin, alsın. Herkesin bu bir haktır. Ama kalkıp bence Makedonya'da başvuru yapamaz. Makedonya'da da avukat başvuru yapamaz. O kişi burada olmasa. Söyledim. Anayasa Mahkemesi'nin net kararı var bu konuda. Araştırsınlar Makedonya'da. Bir misal sorsanlar bu böyle.
Peki bir husus var. Onunla ilgili de hatırlatma yapmak istiyorum. Açıkçası benim de bu süreçte şahit olduğum noktalardan bir tanesiydi Salih Hocam. Mesela ben bu süreçte çok araştırdım. Hatta şöyle oldu. 300 euro karşılığında tüm evraklarını hazırla, sana vatandaşlık veririz. Ben devlet kurumunda çalışıyorum. 2 aya sana vatandaşlık hazır gibi söylemlerde bulunan kişiler de oldu.
Ya bunu
hani buradan...
bunu kim demiş? Böyle benim ismim belli, cismim belli, her şeyim belli. Kim bunu demişse 2 ayda bunu yapacağını, ben olmayacağını
Yani
söylüyorum.
dolandırılmayalım, bu süreçte mağdur olmayalım
Ben
arkadaşlar.
Zaten inanın böyle bu sizin bu davetinizi kabul etmem sebebinden en büyük Rumeli insanı mağdur olmasın.
Çok
Benim
teşekkür ederiz.
İlmim bilmimde bir kim ya düşüncelerim böyledir bazen o şey ama objektif olarak yasayı ancak böyle okuyabildim. Bir kim benden başkası bir kim bir yasayı başka türlü okuyabilir. O dili meydan buyurunsunlar bakalım kim nasıl okursa.
Peki.
Fakat o kadar hiç kimse vekil olarak burada bu süreçte giremez. Anladın mı? Benim forma yazıyor adresi bir misal siz konsoloslukta İstanbul'da evrağı verdiğinizde sizin katınız ya da bir kimseyi aramayacak. Sizinle irtibatı kuracaklar.
Doğru.
Makedonya'da da aynı. Dediğim gibi Anayasa Mahkemesi bu konuda çok güzel bir açıklama yapmıştır. Neden? Bizzat başvuru yapılmasını karar var. Anayasa Mahkemesi'nin kesin kararı var. Ve böyle bence biraz böyle en iyisi böyle. Makedonya makamlarıyla sıkı dirsek halinde olsunlar. Bizim konsolosluklar orada Türkler de çalışır. Herkese güvensinler orada. Konsoloslukta sıkıntı yok. Makedonya makamlarına da güvensinler. Yine sizin bölgede büyükelçileriniz var. Büyükelçisinde orada onlarca çalışan insan var. Onlar da nazik, kibardırlar. Makedonya makamları çok nazik değiller. Çok kibardırlar bu konuda. Hiç kimse hakkını yedirtilmesin. Tabii mi? Şimdi kalkıp da. Onun için benim en büyük korkum işte böyle muhabbetlerden işte bu dedi, o demedi. Onun için herkes 10 ülkecek bir yapacak. Biz akıl selim insanlarız. Ama kalkarsa bir kimse Makedonya'da iki üstüne ne de bir şey demeyebilmekte. Fakat herkesi iradesini kendisi kullanacak böyle. Makedonya'da makamlarına başvurup bilgi alabilirsiniz. Konsolosluklarda bilgi alabilirsiniz. Sizin büyükelçilikte sanırım Üsküp Büyükelçiliğinde bilgiler
evet.
Vardır onlarda. Bu doğrultuda arzumuz
Sanırım hocamızın yine bir internet kesintisi oldu. Kendisini tekrardan son dakikalarımız için tekrar davet edeceğiz. Ama bu süreçte aslında birçok kişinin merak ettiği konulardan bir tanesi torunlar olarak ne yazık ki 8. maddeden değil 11. maddeden başvuru yapabilmek için hala bir umudumuzun olduğunu söyledi kendileri. Her şeyde bir umut var diyerek de aslında bizlere biraz teselli verdi diyebiliriz. Onun haricinde önemli hususlardan bir tanesi başvuruların sadece bireysel olacağı yönünde. Bugün göçmen aslında başvuru yapmak istemiyorsa birinci soydan olan çocuklarının da başvuru yapabileceğini söyledi. Doğum tarihi kısmı ile ilgili olarak da birçok arkadaşımızın aslında forma yazmış olduğu noktalardan bir tanesiydi. Bu hususta da İzvot'tan ödeninin alınıp Türkiye mahkemelerinde artık doğum tarihi kısmı ile ilgili dava sürecinin başlatılarak sonuçlandıktan sonra aslında vatandaşlığa başvurmaları gerektiği yönünde bilgiler verdi. Tabii ki en önemli husus bu süreçte kimsenin mağdur olmaması, kimsenin mağdur edilmemesi. O yüzden bu noktada bizlere çok güzel bilgiler verdi ve aslında Salih Hocamız bütün soruları formumuzdan okumuş ve hazırlıklı geldi. Bu gerçekten çok güzel. Bize vermiş olduğu cevaplar, bizleri aydınlattığı konular için de tekrar kendisine teşekkür ediyoruz. Yaş kısıtlaması yok. Bu konuyla ilgili de net bilgi verebiliriz. Göçmen çocuklarının eşlerine kötü haber. Siz bu süreçte vatandaşlık başvurusunda bulunamıyorsunuz. Torunlar ve eşler bu süreçte aslında birazcık umuda bağlı her şeyi. Tabii ki orada da farklı kriterler üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebileceksiniz. 7 yıl ikamet vesaire gibi eşler için geçerli olan başvuru süreçlerinden yararlanabileceksiniz. En önemli hususlardan bir tanesi Makedonya'da ikamet etme şartının artık göçmenlerde aslında olmadığı. Dil noktasında da en az Makedonca kendini ifade edebilecek kadar bir Makedonca aranıyordu. Bu şartların olmadığını da belirtti. Tekrar Salih Hocam aramıza geldi. Şu an kendisini görebilecek miyiz? Tekrar hoş geldiniz. Şu an internet bağlantısı bekleniyor. Görüntü geldi ama henüz ses gelmedi. Hoş geldiniz tekrardan Salih Hocam. Mikrofonunuz...
Ha, ses geliyor mu ses?
Heh, evet, şu anda duyuyoruz.
Kusura bakmayın bir o şey. Evet.
Evet, şu an duyuyoruz. Gayet
evet,
iyi geldi.
Şimdi tabii uluslararası olduğu için böyle internette bir sıkıntı oldu. Özür dilerim böyle seyircilerimize.
Olabilir teknik bu durumda.
Benden kaynaklanmayan, ben de bir o kadar bu teknik işleri bilmiyorum böyle destek alıyorum.
Bazen bizim evet, de başımıza evet, gelebiliyor evet, internet evet, kaynaklı. Ben de siz yokken kısaca evet, bir özette doğru bulundum açıkçası. Aslında sorularımızın hepsini hemen hemen formumuzdan okumuş ve aslında hepsine tak tak tak cevapları verdiniz. Bizi aydınlattınız. Çok teşekkür ederiz. Sadece bir son iki sorumuz kaldı.
Değerli, sanırım memnun kalmışlar. Şimdi böyle buyur sor. Sor
yok dinliyorum ben sizi. İnternetiniz.
Buyur. Buyurun. Ha. Hangi soru? Soru ne? Hangi soru? Soru var
peki
mı?
Peki. Evet sorumuz var. Sorularımızdan bir tanesi şu. Biliyorsunuz önümüzdeki günlerde Eylül ayında bir seçim olacak. Sizce bu seçim vatandaşlık konusunu etkiler mi? Açıkçası bunu merak ediyoruz.
Etki etmeyecek.
Etki etmeyeceğini mi düşünüyorsunuz?
Çünkü başvuru yapacak. Tabii ya tabii. Hiçbir etkisi yok onun.
Peki sizce kaç kişi
bilmiyorum,
tam
nereden nasıl etki? Evet.
Peki son olarak da şeyi sormak istiyorum sizlere. Burada Türklerin siyasi temsili değişir mi acaba? Bu vatandaşlık noktasında sizin tahmini olarak hani aslında şu kadar kişi alabilir dediğiniz bir sayı var mı? Tabii ki bu başvurular sonuçlandıktan sonra belli olacak ama sizin buradaki öngörünüz
ya
nedir?
Şimdi şu anda öngörü de yok. Ne kadar başvurulacağını, ne kadar alacağını o öyle bir verilerimiz elimizde bizim yok anlatabilir miyim? Benim böyle şimdi o varsayımlarla hareket etmekte bence şu anda erken.
Peki
bir
süreci
bir, ne kadar başvuru yapacağını öyle bir süre ya süreci bekleyelim ondan sonra nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı onu net olarak, analitik olarak düşünebilir insan tabii.
Peki. O zaman ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Tekrar yayınımıza geldiğiniz ve bizleri doğru bilgiyle yönlendirdiğiniz, açıkçası sorularımıza cevaplarınızı ilettiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok hoş, çok güzel bir sohbetti. Ana vatandan birileriyle sohbet edebilmek, oralardaymış gibi hissettirebilmek çok güzeldi. Ana Vatan Rumeli platformu olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bizi burada izleyen diğer izleyicilerimizin de kafalarındaki soru işaretleri gitmiştir. Bundan sonra artık süreci başlatıp vatandaşlık işlemleriyle ilgili yola koyulacaklar.
Böyle, evet, dokunmadığımız soru yoktu. Olarak yasa bunu öngörüyor. Makedonya, bunun şunun altını çizmek isterim. Makedonya Türkiye'nin dost ve kardeş bir devletidir. Sanırım Balkanlarda en örnek devlet olarak göstereceğimiz devlet varsa o da Makedonya'dır. Biz burada soydaşlar Makedonya'nın yapıcı ve kurucu unsurlarıyız. Türkler olarak üçüncü sıradayız böyle sayımızla. Ve bu yasadan faydalanan her kimse bizim için büyük bir şeref olacak. Onlar bizim zaten işlerimizden birileridirler. Biz buna istiyoruz bu yasanın böyle geçmesini. Ve bu Makedonya-Türkiye ilişkilerini daha güzel bir seviyeye getirecek. Tek arzumuz Türk insanı bu süreçten dolayı kırgın olmasın. Makedonya devletine işte ne bileyim ben evraklarda sıkıntı, bizlere karşı var olan sevgi kaybolmasın. Benim gayem objektif olarak işte dediğimiz gibi ilk defa muhacirlik içine girer mi girmez mi? Ondan sonra hangi yıllardan onu söyledik. Kimler başvuracağı söyledik. Evrakları söyledik. Nereye başvuracağını söyledik. Sanırım bu dakikadan sonra Türkiye'de bu artık net bir şekilde açıklanmıştır. Evet. Tabii illa da herkes bunu faydalanacağını böyle anlamına gelmez. Eğer Türkiye'de de şimdi kalksa her bir devletin kendi benliği, kimliği, özü var. Dikkat etmesi gereken konular var. Sanırım fakat şu anda hukuki platformda eşitsizlik yoktur. Bu Makedonya'nın hukukun üstünlüğüne, demokrasisine, çok kültürlüğe önem veren bir devlet olduğunu göstermektedir ve biz arz etmeyiz. Fakat Türkiye'deki Rumeli insanı buna başvururken biraz daha dikkatli olsun. Biraz daha analitik olsun. Mağdur olmasın çünkü sonra bu bizlere Makedonya'da üzüntü haline gelmesin. Tamam, biz zaten burada üzüntümüz hep üzüntülüymüş zamanımızda. Şimdi sizin mutlu olmanızı isteriz. Daha
mağdur olmamak adına zaten bu yayını İnşallah yaptık ve sizin bilgilerinizden alırız böyle. Destek aldık hocam.
Daha kim dünya yok. Aynen ya, aynen. Aynen. Ben de nasıl Türkiye'de mağdur olmak ya da hiç kimsenin sırf bir yabancı olmasına zaten Makedonya Anayasası'nın en temel prensibi hukukun üstünlüğünde eşitlik ilkesidir. İşte bu dedim bizim statümüzden dolayı siz Türkiye vatandaşı, biz Makedonya vatandaşı bundan dolayı bir mağduriyet yaşamak bunu kabul edilmez. Tabii bizim yasalarımıza göre. Fakat ülkeyi güzel ölçeceğiz, güzel tartacağız, yavaş yavaş hareket edeceğiz. Bilinçlenme illa resmi makamlarla irtibatta olacak insan. İşte Makedonya'nın konsolosluğu var, büyükelçiliği var. Buradaki büyükelçiliğimiz var, Makedonya'nın makamları var. Hükümeti var, İçişleri Bakanlığı var. Bunlardan sağlıklı bilgiler doğrultusunda gereken evrakları verdikten sonra sanırım süreç olumlu devam edecek. İlla da %100 olumlu bitmesinin anlamına gelmez. Sanırım. Herkes de hakkını
tabii
değişik sebeplerden dolayı ek bilgi, ek belge eksikliği olacak. Böyle. Fakat sanırım böyle iyi bir noktadayız. İnşallah bu Makedonya bunu verirken bunun hesabını, kitabını mutlaka yapmıştır bu hakkı. Onun için süreç boyunca nasıl bir rota çizilecek artık onu herkes öngöremez. Fakat bunu altını çizerek dedim ki işte
hocam,
bizzat başvuru yapması
sonra
gerekir.
İnternet kaynaklı sanırım. Yayınımızdan sonra aslında evrakları ve kriterleri hazırlamış olan herkes başvurusunu yapabilir, net söyleyebilir miyiz bu süreçte?
Başvurabilir. Sıkıntı yok. Şurada beklemede bir engel yok. Tabii şu an çünkü yasa o 8. madde nedir? 2004'ten bu yana ikinci fıkra vardı yürürlükte. Yeni bir şey eklenmedi. Bir iki cümle yanlış çıktı yasada, o maddeden.
Peki.
Bir sayı eklendi ve iki cümle çıktı. Başka o madde yeni bir madde değil. Ya onunla ilgili bir yönetmenliği getirecek zaten var. Örnekte anlattım. Avusturya'da giden birisi bu yasadan faydalanmış. Şu anda ana devleti cümleleri kalktı ve dedi ki göçmenler eşittir. Anladın mı? Böyle.
Peki.
Şu anda başvuru yapılabilir.
Peki. Herkes başvurusunu,
evet,
kriterlerini doldurmuş olan herkesin açıkçası başvuru
tamam,
yapabilecek.
Öyle. Tabii o bütün evrakları yapacak. Normalde başvuracak. Başvuru söylediğim gibi Makedonya İçişleri Bakanlığı'na yine tekrarlayın.
Konsolosluklardan başvuru yapabilirler.
Doğduğu, göçmenin doğduğu nereden ilham aldığından konsoloslukta ya da sanırım sorularınız cevap verebildim. Bana da
çok teşekkür ederiz.
Sonunda,
gerçekten çok
her
güzel bir yayındı. Ağzınıza sağlık. Zaman
sanırım
ayırdığınız bizlere.
Sizleri
ben tekrardan ilerleyen süreçte aramızda görmeyi isteriz Salih Hocam.
İnşallah. Böyle gerçekten ben büyük yoğunluğum vardı fakat sizi platform olarak kıramadım. En azından
çok
bu
teşekkür
soruda
ederiz.
tuzum
İyi ki
olsun.
varsınız.
Mutlaka
Çok sağ olun.
Bir kişiyi memnun etmişsem ben memnun olmuşum. İnşallah başka bir yayınla da buluşmak dileğiyle her birinci saygı, sevgiyle, muhabbetle selam. Rumeli'den can ana vatanımıza, oradaki soydaşlarımıza kalbim muhabbetlerimi iletiyorum. İnşallah görüşmek umuduyla.
Tekrar görüşmek üzere. Tekrar ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir